Ayrım 2, sayfa 27. Mao Po Irmağı'nın sularına alışamadı. Pepone ile yoldaşlarının yönettiği komündeki 8 bölgenin en uygarlaşmamışı La Rocca'ydı. Büyük kasabadan ancak birkaç kilometre uzaktaydı burası. Ama bütün insanlar gibi bütün kilometrelerde birbirinin tıpkısı olmadıklarından, büyük kentlerde bile bir yan sokağa sapar sapmaz kendinizi bambaşka bir dünyada bulabilirsiniz. La Rocca, Po'nun düzlüklerinde kurulmuştu. Büyük ırmağa karşı yüzyıllardır savaşmaları burada yaşayanları sert, acımasız kişiler yapmıştı. Onlara göre Po ırmağı kıyıları dışında yaşayan herkes yabancı sayılırdı. Hemen hemen hepsi komünistti ama onların komünizmi Stalincilikti. Bildikleri tek birlikte yaşama biçimi karşıtlarının kafalarına odunu indirmekti. Bu yüzden Doktor Bonioni, La Roccalıları kendilerinin özerk Mao'cu hücresini kurmaya, onu da başkan seçmeye razı etmekte çok bir direnmeyle karşılaşmamıştı. Sürüden ayrılan yoldaşları yola getirmek için bölge komününden La Rocca'ya gelen bir denetçi, kasabanın duvarlarını Stalinci, Mao'cu sözler, bildirilerle kaplanmış buldu. Başka incin yoktu ortada. Birinin bu durumdan yararlanması ve Mao'nun 3 yıl önceki başarısını gündeme getirmesi kaçınılmazdı. Mao 70 yaşındayken korkunç bir hızla 15 kilometre yüzmüştü. Şimdi hem Don Camillo'nun kilise bölgesinde hem La Rocca'da halka bu büyük utkuyu anımsatan kocaman sarı afişler asılmıştı duvarlara. 3 yıl önce Mao yaptığı güçlülük gösterisiyle dünyayı şaşkına çevirmişti. Artık La Roccalı Mao'cu yoldaşlar iyice düşünüp taşınmalıdır bu konuda. Öyle görünüyor ki başkanları Bonioni yoldaş yüzme bilmiyor. Başkanları yüzme bilmezse proletarya devrimi nasıl başarıya ulaşabilir? Yüzmesini bilen ilgili yoldaşlar. Afişi yazanın adı belirsizdi. Ne ki en alık biri bile bu işi Pepone'nin çevirdiğini kestirebilirdi. La Rocca'daki hizipçiler hemen alındı buna. Kendilerine özel bir tez canlılıkla şu bildiriyi yayımlayıp karşı saldırıya geçtiler. La Rocca Mao'cu hücre başkanı, büyük başkan Mao denli iyi yüzebileceğini ileri sürme yanılgısına düşmüyor. Ama sözüm ona yüzmesini bilen ilgili yoldaşların başkanını kesinlikle geçebilir. Elbette bir küçük burjuva mağaza sahibi olarak çalıştığı sürece bağladığı yağlar su üstünde kalmasına izin verirse... Buna hiç gecikmeden yanıt verildi. Ayağını denk al, La Rocca'nın küçük Mao'su. Balık yağı küründen sonra kendini balık sanıyorsan sudan çıkmış balık olma sakın. Isı yükseliyor, halk gittikçe daha çok eğleniyordu. Don Camillo Pepone ile kurmaylarına sokakta rastlayınca doğallıkla sordu, sevincini gizlemeden. Yüzme çalışmaları nasıl gidiyor? Bu tarihi karşılaşma için bir gün sapladınız mı? ''Ben mi o tür alıklığa tenezzül edeceğim? Asla!'' diye kabaca karşılık verdi Pepone. ''Anlıyorum!'' dedi Don Camillo iğneleyici bir sesle. ''Durum iyice kızışınca stratejik bir geri çekilme tasarlıyorsun Sayın Belediye Başkanı.'' ''Geri çekilme mi? Asla!'' diye haykırdı Pepone. ''Yaşasın başkanımız!'' diye bağırıştı kurmayları da. ''Papazların her duruma göre değişen tutumları olabilir ama bizim bütün durumlarda tutumumuz birdir.'' Yüzyılın yarışması bir pazar günü öğleden sonra yapıldı. Dünyanın yarısı ırmağın iki yakasında toplanmıştı. Yarışmacılar ırmağın bir yakasından öbürüne geçip geri döneceklerdi. Karşı yakada iki şampiyonun birinci bölümü tamamlayıp tamamlamadıklarını denetleyecek bir kurul bekliyordu. Oradan yine başlangıç noktasına dönülecek, doğallıkla karaya ilk ulaşan yarışmayı kazanacaktı. Bonioni yoldaş gençti, ince yapılıydı. Pepone ise daha güçlü olmasına karşın daha yaşlı, daha göbekliydi doktordan. Yarışmanın ilk bölümü olan gidiş La Roccalı hizipçilerin çılgınca gösterilerine neden oldu. Çünkü Bonioni karşı yakaya birinci ulaşmıştı. Ama işte o gösteriler Pepone'yi delirmiş bir hayvana çevirdi. Yaşını da göbeğini de unuttu. Dönüş için tükenmiş olan gücünü, soluğunu topladı. Bonioni'ye yetişti. Ölümüne bir savaşımla da geçti onu. Bitiş çizgisine görkemli bir umursamazlıkla dokundu. Alkışlayan, bağıran kalabalığa güler yüzle el salladı. Sonra da ölü bir balık gibi yere serildi, bayıldı. ''Doktor, bir doktor getirsin birisi!'' diye haykırdı Brusco. Hemen orada bulunan Pepone'nin kurmayları da bağırmaya başladılar. Peppone'de hiçbir yaşam belirtisi görünmüyordu. Olağanüstü bir durum olasılığına karşı her zamanki gibi küçük kara çantasını birlikte getirmiş olan Doktor Bonioni göz açıp kapayana dek yetişti. Peppone'nin yanına diz çöktü, nabzını tuttu, sonra karısına seslendi. ''Çabuk ol, bir adrenalin iğnesi hazırla, bu adam ölmek üzere.'' Bonioni'nin haykırışı Peppone'yi kendine getirdi. Kirpiklerini belli belirsiz kırpıştıran Peppone doktoru iğrenerek süzdü, kükredi Brusco'ya. ''Yoldaş, uzaklaştır şu üçge açı doktoru buradan, insan huzur içinde ölemeyecek mi?'' Bonioni kalkıp uzaklaştı. Don Camillo Peppone'nin yanına gelip diz çöktü. Onu gören Peppone, ''İşte mutlu olmalısın sonunda.'' dedi. ''Ne demeye mutlu olayım ki?'' dedi Don Camillo. Çünkü herkesin benim yazdığımı sandığı bütün o afişleri bastıran ortalık karıştırıcı sensin. Bütün bu iğrenç karışıklıktan sen sorumlusun. Korkarım öyle dedi Don Camillo alçak gönüllülükle. Ama özür dilemem için artık çok geç. Sana bir yardımım dokunabilir mi? Evet diye kükredi Peppone. Sen de evrendeki bütün öbür papazlar da cehennemin dibine gidebilirsiniz. Ne çok kişi bu böyle yoldaş, toplu gezileri sevmem ben. Biggio bir şişe konyakla çıka geldi. Peppone kuraklıktan çıkmış gibi şişeye saldırdı. O sırada ilçe doktoru olay yerine yetişti. Peppone'nin yüreğini dinledi, kan basıncını ölçtü. ''Hiçbir şey yok, durumu olağan.'' dedi. Don Camillo kaygıyla sordu. ''Öyleyse neden gözleri kapalı, bir ölü gibi kaskatı yatıyordu?'' ''Çünkü zil zurna sarhoş da ondan.'' dedi doktor. Peppone oldukça sarhoştu ama zil zurna sarhoş değildi. O yana dönecek gücü buldu, kendinde seslendi. ''Sayın peder, yukarıda bir tanrı varsa seni cezalandıracaktır.'' Yukarıda bir tanrı vardı, çoğunlukla da ivedi davranmazdı. Ama bu kez yöntemini değiştirdi, 24 saat geçmeden Don Camillo'yu cezalandırdı. Cehennem Meleği. Pazartesi günü öğleden sonra Don Camillo çalışma odasında genç yardımcısıyla görüşürken ansızın avlu kapısının önünde sokakta kulakları sağır edici bir şangırtı koptu. Üstleri başları dökülen salkım saçak yeleli deri ceketli 7 motosikletli gençten oluşan bir sürü avlu kapısının önünde toplanmış inanılamayacak bir gürültü çıkarıyorlar, motorlarına hız verip yavaşlatarak yeri göğü inletiyorlardı. Derken uzun saçlılardan biri tuhaf görünüşlü bir gitar çıkardı. Yedisi birden şarkı söylemeye başladılar. Elbette buna şarkı denebilirse. Bir kedinin tüylerini diken diken edebilecek bu şarkının nakaratlarında kornalarına basarak tempo tutuyorlardı. İçlerinden birinin kız olduğu sesinin inceliğinden anlaşılıyordu. Şarkının sözleri onun mercan dudaklarından çıkarken daha iğrenç görünüyordu Don Camillo'ya. Genç cehennem meleği deri ceketini çıkarınca Don Camillo'nun kötü izlenimi daha da kötüleşti. Kızın üstündeki tek giysi kolsuz, açık yakalı, çok tatlı renklerde çiçeklere bezenmiş bir basma gömlekti ve poposunu ancak örtüyordu. ''Olur şey değil, buna bir son vereceğim, hemen şimdi!'' diye kükredi Don Camillo kararlı adımlarla kapıya doğru yürürken. Ama küçük papaz yolunu kesti. ''Hayır Don Camillo, bana bırak bu işi. Ben gençlere nasıl davranılacağını bilirim. Onların toplumla uyuşamadıklarına bakma. Gerçekte senin sandığından çok daha iyi insanlardır.'' Don Camillo pencereye yaklaştı. Küçük papazın avlu kapısından çıkıp kendisinden çok da genç olmayan cehennem melekleriyle gülümseyerek içtenlikle konuştuğunu gördü. Birkaç dakika konuşmasına izin verdiler. Sonra kız parmaklarını ağzına koyup keskin bir ıslık çaldı. Altı kabadayı motosikletlerinden yere atlayıp yumruk tekme yağdırarak küçük papazın üstüne çullandılar. Don Camillo'nun bir türlü vazgeçiremediği, gülünç, daracık, yarı papaz yarı iş adamı giysisiyle yukarıdan konuşmasıyla saldırgan bir görünümü vardı küçük papazın besbelli. Ne var ki gördüğü manzaranın korkunçluğu Don Camillo'ya onun bu beğenmediği yönlerini unutturdu. Yıldırım gibi saldırdı cehennem melekleri yığınına. Onları aralayarak çoktan bir paçavra bohçasına dönmüş olan küçük papazı çekip aldı. Böyle iri yarı kapkara bir papazın gösterişli bir biçimde işe karışmasıyla uzun saçlar hazırlıksız yakalanmışlardı. Bir an şaşkın şaşkın bakındılar. Kızın keskin buyurucu sesi eyleme geçirdi onları. ''Yakalayın şu şişko pederi!'' Kendilerini toparlayan altı serseri Don Camillo'nun üstüne çullandılar. Saldırıları iyi tasarlanmıştı. Dördü Don Camillo'nun kollarını ayaklarını yakalamış, öbür ikisi de her yanına yumruk yağdırıyorlardı. Olağan koşullarda iyi bir yumruk dövüşçüsü sayılan Don Camillo, böyle bir saldırı beklemediğinden ancak huysuz bir maymun oymağınca kuşatılan bir filin yapacağını yapıyordu. Bütün yapabildiği de bu bağırışan uluyan insan sürüsünü silkinerek sırtından atmaya çalışmaktı. Derken kızın ters kızgın sesi duyuldu.
''Haydi soyun şu çıvalı, uzun paçalı donu ne renkmiş görelim.''
Don Camillo'ya bunu duyurmak bir taktik yanlış oldu. İçinden seslendi İsa'ya.
Efendimiz Tanrı'nın bir görevlisinin herkesin içinde donuna dek soyulmasına izin verecek misiniz?
Elbette hayır Don Camillo diye karşılık verdi İsa'nın uzaklardan gelen sesi. Don Camillo son düzlükle yedincilikten birinciliğe yükselmeyi aklına koyan bir yarış atı oluverdi ansızın. Bir silkinişle kollarını kurtardı, ayaklarına yapışan iki kabadayıyı yelelerinden yakalayıp kavun kafalarını tokuşturdu. Kurbanları ayaklarının dibine toz toprağın içine yuvarlandılar. Kızın kışkırttığı öbür dört kabadayı hayran olunacak bir çaba harcayarak saldırıyı sürdürdüler. Ama ne yazık ki orada bahçe kapısına dayalı bir sopa duruyordu. Bu sağlam esnek akasya dalı Don Camillo'nun ellerinde öldürücü bir silah oldu. Böyle bir saldırıya karşı iyi bir dövüş çıkaramayan cehennem melekleri ilk fırsatta bedenleri erik büyüklüğünde sopa izleriyle çürüklerle dolu motosikletlerine atlayıp hızla kaçtılar. Kaçarlarken omuzlarının üstünden bağırıyorlardı.
''Gene görüşeceğiz seninle!''
Ne var ki yedisi de kaçmamıştı cehennem meleklerinin. Cehennemli kız orada kalmış, avlu kapısına dayanmış, soğukkanlı sigarasını tüttürüyordu. Artık iyice barut gibi olan Don Camillo kötü kötü bakarak bu ortalık karıştırıcıya yaklaşıyor, ona dünyanın kaç bucak olduğunu anlatmayı kuruyordu kafasında. Kız gözünü bile kırpmadan bekledi. Don Camillo elinin erişeceği yakınlığa gelince gülümseyerek, ''Merhaba dayıcığım.'' dedi. Don Camillo olduğu yerde kala kaldı. Bu yarım yamalak giyimli kızı süzdü. 16-18 yaşlarındaydı. Doğru dürüst giyinse güzel bir kız olabilirdi. Ama arsız, kızıl saç lüleleri, küstah, parlak gözleri, açık saçık mini eteği adam akıllı itici yapıyordu onu.
''Sen kendini ne sanıyorsun bayan küçük canavar? Hangi kötü tanınmış evde yetiştin sen?''
''Kız kardeşin Josephine'in evinden geliyorum. Yeğenim Flora'yım ben.''
''Benim Flora adında bir yeğenim yok.'' diye bağırdı Don Camillo.
''Gerçekte Elizabeth adıyla vaftiz edilmiştim.'' dedi yarı giyimli kız bir melek gibi gülümseyerek. Öyle ki bu gülümseyişi gören bir kasaba papazının onu tokatlayası gelirdi. ''Ama belli nedenlerle oğlanlar Flora derler bana.''
Don Camillo tanıdık çizgiler buldu bu arsız yüzde. Öfkesi artıyordu.
''Benim yeğenim kız kardeşimin biricik kızı olacaksın.'' diye bağırdı. Sonra da tutup o uzun saçlı serseri arkadaşlarının beni dövmelerini, iç çamaşırlarıma dek soymalarını istedin.
''İyilik eden iyilik bulur. Geçen hafta anneme benim için kaygılanmamasını, beni çabucak Meryem Ana'nın kızları örgütünün en tatlı, en alçak gönüllü kızına dönüştürebileceğini söyleyen sen değil miydin?'' ''Yalan mı? Mihrap Derneği'nin sürekli temel direği olacağımı da söylemişsin.'' ''Yalan mı? Şimdi de bunu yapabileceğini sanıyor musun? Yoksa motosikletimi atlayıp büyük kentte zavallı ezilmiş annemi avutmaya mı gideyim?''
Don Camillo avucunda sıktı akasya sopasını ama mini etekli haşarı kız küstahça bakışını sürdürüyordu.
''Anselma!'' diye bağırdı Don Camillo.
Anselma Çancı'nın karısıydı. Belki de Çancı'nın kocası demek daha doğru olurdu. Çünkü zırhlı arabalara benzeyen kadınlardan biriydi o. Tokadını yiyen neredeyse adını bile unuturdu. Anselma dışarıya çıkınca Don Camillo,
''Şu kıza elimi süremiyorum.'' dedi.
''Eh ben sürebilirim.'' diye yanıt verdi zırhlı araba. Bütün olayı pencereden izlemişti. Minili kız aldırmaz görünüyordu. Gözlerinden ateş saçarak,
''O pis ön ayaklarına bana dokunmaya kalkarsan neler olacağını şimdiden söylemeyeyim, daha iyi.'' dedi.
''Kaygılanma çocuk.'' dedi Anselmo. ''Elimde dokunmam. Elle yapılan işleri üzüm toplayıcılara bıraktım. Bir oklava benim işim için çok daha kullanışlı.''
''Akıllıca konuştun.'' dedi Don Camillo. ''Ona dünyanın kaç bucak olduğunu öğretmenin tek yolu belki de budur sanıyorum.''
Kız kaçıp gitmek için çok çabaladıysa da Anselma'yı bir milim bile oynatamadı yerinden.
Bu hanımın adı Anselma dedi Don Camillo Flora'ya. Ancak herkes fil diye çağırır onu. Takma adı fildir. En iyisi sen şu eteğini yarım metre uzatmakla işe başla.
Asla diye ciyakladı Flora öfkeyle.
Çok kötü diye içini çekti Don Camillo. Demek ki bacaklarını yarım metre kısaltmamız gerekecek.
Flora tam bir tanrının cezası olup çıktı başlarına. Don Camillo hastalıklı bir dul olan kız kardeşinin besbelli yanlış yola sapan kızını doğru yola döndürme tasarısından neden vazgeçtiğini çok çabuk anladı. Anselma'ya göre söyleyeceğini daha ilk geceden açık seçik söylemişti Flora. Kapıyı pencereyi sürgülemenin bana dünyadan elini eteğini çekmiş biri gibi davranmanın hiçbir yararı olmaz sana. Kaçmaya hiç mi hiç niyetim yok? O yaşlı papaz çuvalının dizlerime kapanıp gitmem için yalvarmasını istiyorum.
Anselma öğüt verdi ona. Küçük kızım ne dediğini bilmiyorsun. Sen işlerin adam akıllı kızıştığı günlerde amcan gözü dönmüş komünist çetelerine bile göğüs germişti, anımsıyor musun?
Flora dudak büktü. Boş versene komünistlere. Papazlar, faşistler, liberaller, sosyalistler, orta sınıftakiler, bütün kodamanlar gibi soytarılardır onlar da. Yürüyen ölülerdir hepsi. Canlı ölüler derneğinin üyeleri, kuklalaşmış cesetler. Dizginler bizim oğlanların ellerinde şimdi. Hiç kimse bizi durduramaz.
Tanrı bile mi? Baykuş gibi öttü Flora.
Tanrı mı? Tanrı ölüdür. Anselma çancının karısı olduğundan geçimini Tanrı'ya bağlı sayıyordu. Bu yüzden tepesi attı sıkılmış dişlerinin arasından. Benim kızım olsaydı suratına bir tokat yerdin dedi ama benim kızım olmadığından iki tokat atacağım.
Ama yapacağı yıkımı yaptıktan sonra sesi duyulan belli türden patlayıcılar gibi daha iki sözcüğünü söylemeden önce tokatlar hedefi bulmuştu.
Bunlar iyi uyumana yardımcı olur dedi Anselma.
''Bunlar bütün gece uyutmayacak seni.'' diye fısıldadı Flora odasına çıkan merdivenleri tırmanırken. Flora kehanette bulunmuştu. Gece yarısından sonra saat 2'de çanlar dehşetli dehşetli çalmaya başladı. Bütün kasaba ayağa fırladı koştu. Don Camillo da yatağından sıçramıştı. Zemin kata ulaştığında canlı bir utanç anıtı gibi görünen Anselma ile karşılaştı.
''Neler oluyor burada?'' diye kükredi.
Anselma üzüntüyle başını salladı.
Peder, yukarıdaki camlı odanın bir penceresi papaz evinin damına açılıyor. Adını saklı tutacağım belli bir ortalık karıştırıcı papaz evinin damından kilisenin damına tırmanabilir. Oradaki küçük yuvarlak pencereden çan kulesine süzülüverir.
Sonra?
Sonrası bu. O ortalık karıştırıcı dediğim sizin yeğeniniz olduğundan adını saklı tutacağımı söyledim. Ama az sonra sizin de göreceğiniz gibi kız yukarıda çayıra salınmış bir eşekten daha çok eğleniyor. Hem merdivenleri arkasından yukarıya çekmiş hem de sahanlıklardaki tahta kapakları kapamış.
Birkaç kasabalı geldiler. Peppone Don Camillo'ya yaklaştı.
Peder ya bu rezilliğe bir son verirsin ya da ben gerekli önlemleri alırım. Al bakalım gerekli önlemleri öyleyse belediye başkanı yoldaş dedi Don Camillo. Bir helikopterin varsa çık ortaya işe giriş.
Flora yaptığını tat alarak coşkuyla yapıyordu. Artık küçük ezgili çanların işleyişini de keşfetmiş, hayvanca uluyuşlarıyla eşlik ederek bir rock şarkısı besteliyordu onlarla. Kızın ciyaklamalarını duyan Similso kıs kıs gülerek
''Bu bizim papazın yeni sevgilisi olmalı.'' dedi. ''Çayını istemek için sesleniyor.''
Don Camillo bu tür şakaları kaldıracak durumda değildi. Smilzo'nun yakasına sarıldı. Peppone araya girdi.
Bu duyulanın bir hanımın kulakları okşayan sesi olduğunu yadsıyamazsın öyle değil mi?
Hayır bir kaplanın kükremeleri diye bağırdı Don Camillo. Ne günah işledim de bu dişi kasırga belasına uğradım birdenbire.
Brusco söze karıştı. Oo peder demek ki sorun dün gelen cap canlı küçük yeğeniniz öyleyse. Hani dün gelip erkek arkadaşlarıyla birlikte sizi doncak bırakmak isteyen yeğeniniz.
Peppone ile yardakçıları Flora'nın büyük bir çabayla gittikçe yükselttiği gürültünün eşliğinde bol bol güldüler.
Tanrım nasıl durdurabilirim onu diye sızlandı Don Camillo.
Tanrı ona acıdı. Çancı gelip camlı odada birinin kendisini beklediğini fısıldadı. Gerçekten bekleyen birisi değil bir şeydi. Resimli romanlardan kaçmış iri yarı korkunç bir adamdı. Kapkara parlak tulumu eldivenleri, güneşliği indirilmiş yalnız gözlerini ortada bırakan koruyucu biferiyle şeytanların arasından gelen bir şey gibiydi.
''Peder, sana yardım edebilirim sanıyorum.'' dedi hortlak.
Venom diye şaşkınlıkla bağırdı Don Camillo. Ne olmuşsun böyle?
Gecenin karanlığına karışıp görünmemem gerekiyordu. Hiç kimsenin beni böyle cascavlak görmesini istemiyordum.
Peki ya askerlik?
Sağlık bakımından sağlam çıktım. Gelecek dönem askere alınıyorum.
Don Camillo sözü karşı karşıya oldukları soruna getirdi.
Kız bütün merdivenleri çan kulesinin üst sağanlığına çekmiş. Oradaki bütün kapakları kapatmış. Nasıl çıkabilirim ki oraya?
Tepede bir yıldırım savar varsa ben tırmanabilirim.
Hayır, çok tehlikeli olur bu.
Venom güldü.
Bir papaz için tehlikeli olabilir, benim için değil.
Papaz evinin damındaki yuvarlak pencereden dışarıya süzüldü. Kilisenin damına tırmandı, yıldırım savarın telini kavradı. Sonra gecenin karanlığında görünmez oldu. Don Camillo diz çöküp yalvardı.
Efendimiz yardım edin ona.
İsa'nın sesi uzaktan yanıt verdi. Don Camillo, sen bana bu çocuğun senin süründen olmadığını söylememiş miydin? Yanılıyor muyum yoksa?
Hayır efendim, yanılmıyorsunuz. Yanılan bendim o zaman. Ama Tanrı aşkına başka şeylerle ilgilenmeyin şimdi. Göz kulak kulun ona.
Ya düşerse nasıl kurtarabilirim onu? Saçlarından mı yakalarım? Özellikle sen saçlarını kökünden kestikten sonra.
Don Camillo kan ter içinde kalmıştı. Bu arada cehennemden geliyora benzeyen şangırtı sürüp gidiyordu. Derken birdenbire kesiliverdi gürültü.
Don Camillo çan kulesinin altındaki odaya koştu. Kulak tırmalayıcı sesler duyuluyordu yukarıdan. Ara kapaklar birer birer açılıyor, merdivenler sarkıtılıyordu her birinden. Sonunda en alttaki kapak da açıldı, merdiven sarkıtıldı, omzunda bir bohçayla Venom göründü. O bohça Flora'ydı. Kızla daha kolay baş edebilmek için onu çanlardan birinin ipiyle bağlamış, ağzına da deri eldivenlerinden birini tıkayarak susturmuştu. Sağlam zemine ayak basınca Venom bohçayı Don Camillo'ya uzattı. Ama papaz ellerini geri çekti, ters bir sesle "At onu şu köşeye!" dedi. Sonra Anselma'ya seslendi. Kadın koşarak geldi. Don Camillo kızı gösterip kükredi.
Götür şu iğrenç nesneyi buradan. Kalabalığa da söyle sirkin gösterisi bitti. Evlerine dönüp yatabilirler.
Flora'yı çan kulesinden indirmek az iş değildi. Birkaç kadeh şarap yuvarlamak iyi geldi Venom'a. Don Camillo'nun çalışma odasında yalnızdılar. Venom biferini çıkarmış, parlak toparlak kafasını havalandırıyordu. Don Camillo olayın ayrıntılarını anlatmasını istedi ama Venom başını salladı.
Unutalım bunları peder, ciddi konulardan söz edelim. Evine vebayı getirmişsin sen, o kızı tanıyorum, mikrobun tekidir.
Nerede tanıştın onunla?
2 ay önce Castellotta'da, cehennem meleklerinin kentli çetesi akreplerle birlikteydi. Castelletto'ya dolaşmaya gelmişler ama Castelletto bizim çöplüğümüz olduğundan temiz bir sopa çektik onlara. Tüymek zorunda kaldılar patlamış kafalarıyla. Dün bu yavruyu getiren 6 kişi elebaşılarıydı. Onları adam akıllı benzettiğine göre kolay kolay bağışlamayacaklardır seni. Dönüp geleceklerdir.
Bana göre hava hoş diye homurdandı Don Camillo. Odunlukta birkaç akasya sopası daha var.
Venom başını salladı. Kentte bir güvercinim var. O telefon edip akreplerin bir eğlence gezisi düzenlediklerini söyledi. Bütün sürü buraya gelecek. Ortalığı alt üst edecek, kızı kaçıracaklarmış.
Gelsinler bakalım dedi Don Camillo öfkeyle. Polisimiz çıkar karşılarına.
Peder, yapabileceğim bir şey yok. En beklenmedik zamanlarda gelir bu çocuklar. Sayıları 50 dolayında makine gibi çalışırlar birlikte. Aynasızların onlara ateş etmeyeceğini, böylece yakayı kurtaracaklarını biliyorlar. Venom kızıp köpürüyor, öfkeli bir aslan gibi halının üstünde bir aşağı bir yukarı dolanıyordu. Sonunda Don Camillo'nun önünde durup haykırdı.
Neden, neden ama, neden kestin saçlarımı?
O haytalarla senin saçının ne ilgisi var?
Çok ilgisi var. Saçlarım olsaydı benim çeteyi toplar, bir solukta o akreplerin işini bitirirdim. Bize okul kaçağı deyin, uzun saçlar deyin, baş kaldırıcılar deyin, hippiler deyin, ne derseniz deyin. Biz gençlerin işleri bir facia dönüşmeden çözümleyecek kendi özel yöntemimiz vardır. Bu gerçek bugünlerde siz eski çağ kalıntılarının kafasına dank edecek.
Ah tanrım, saçlarım olsaydı keşke.
Don Camillo güldü. Bırak saçım açı şimdi.
Bana bak, saçım böyleyken kimseye görünemem. Durum bu denli açık. Saygınlığımı yitirmem söz konusu.
Saçının uzunluğu ne olursa olsun insan aynı insandır.
Peder,
Şimdi ben de kolayca bir papaz ne giyerse giysin gene papazdır diyebilirim. Ama iç çamaşırlarınla ayin yapmaya kalksan iş değişir değil mi?
Saçmalama.
Şimdi saçma geliyor sana. Ama dün o mikrop seni donuna dek soydurmaya kalkışınca burnundan getirmiştin hepsinin.
Bırak bunları diye sözünü kesti Don Camillo. Böylesi daha iyi. İki çete arasında savaş çıkmamış olur.
Peki kimi zavallı heriflerin kendilerini akreplerden korumak için av tüfeklerini çekip ateş etmelerine nasıl engel olacaksın? Dinle peder, bir boksörle bir yabancı karşılaşırsa, bu yabancı da silahlıysa kendini ateş ederek korur. Boksör vurulur ölür. Ama iki boksör karşı karşıya gelirlerse birbirlerini dövmeye çalışırlar. Yalnız bir boks karşılaşması olur, hiç kimse de ölmez. Bu öyküden alınacak ders... Don Camillo tartışmaktan bıkmıştı. Çekmecelerden birini karıştırdı, bir zarf çıkarıp Venom'a verdi.
Milano uzak değil dedi. Milano'da aradığın her şeyi bulabilirsin. Samson Milano'ya gidemediği için yenildi Dalila'ya. Ama sen özgürsün oraya gitmekte.
Sabaha karşı saat 3:20 geçe takma adı Venom olan Michele Botazzi,
peki dedi, mihverini başına geçirdi, dışarıya çıktı. Gecenin içinde görünmez oldu.
Flora 2 gün eve kapatıldı. Perşembe günü saat 6'ya doğru Anselmo onu avluya çıkardı. Don Camillo da oradaydı. Bir şezlonga uzanmış, biraz temiz hava alıyordu. Küçük suçlu mini etek giymiyordu artık. Onun yerine dağ gibi kara bir giysinin içine gizlenmişti. Yakası neredeyse çenesini örtüyor, eteğinin ucu tozlarda sürünüyor, giysinin kolları 15 santim uzun geliyordu. Saçlarına küçük kara bir dantelli mendil iğnelenmişti. Yüzünün boyalarını silmiş, onların yerine un sürerek rengini ağartmıştı. Büyük ekonomik bunalımın bir simgesi gibiydi. Bir sigara yakarken arsız arsız sordu.
Bıkılık uygun mu sizce?
Hayır dedi Don Camillo yumuşak bir sesle. Sigara uygun değil. Senin görünümünde biri Toskana prosu içmeliydi. Ama olsun, otur bakalım.
Flora yoldan geçenlerin bu süslerden arınmış dümdüz giyimini görmelerini istediğinden ayakta kalmayı yeğledi. Yoldan geçerken onu görenler kıs kıs gülüyorlardı. Herkes kızın çan kulesinde yaptıklarını başından sonuna biliyordu. Çünkü Peppone önceki gece komün toplantısında seçmenlerine Bussetto'nun nasıl parasal yönden Verdi'nin müzik çalışmalarını desteklediğini anlatmış, komünün papazın birkaç gece önce kendi nocturnünü çalarak büyük bir müzik yeteneği gösteren genç yeğeninin çalışmalarını destekleme girişiminde bulunmasını önermişti. Bu yüzden halk Don Camillo'nun küçük avlusuna açılan kapının önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kıs kıs gülmeyi sürdürüyordu. Ama birden herkes durup uzaktan gelen dehşetli motosiklet gümbürtülerini dinlemeye başladı. Çok geçmeden altı cehennem meleği sırtlarındaki kara deri ceketleri herkes iyice görebilsin diye yavaş yavaş geçtiler motosikletleriyle. Bu öncü güçleri belirli bir arayla büyük kara Harley motosikletine binmiş başkanları izliyordu. Göğsünü çalımla şişirmiş, sırtına da içine adam akıllı doldurdu, kara bir yelek giymişti. Yeleğin arkasında ak bir kuru kafa çizilmiş, Venom yazılmıştı. Gözleri parlıyor, uzun parlak yumuşak saçları esintiyle dalgalanıyordu. Görkemli, anıtsal bir görünümü vardı. Flora onu görünce gözlerini kapadı, tiksinti öfke dolu bir sesle haykırdı.
''Pis sıçan! Hem Castellotta'da yaptıklarını ödeteceğim ona hem de geçen geceki olayı!''
Don Camillo gülümseyerek öğüt verdi kıza.
''Sevgili çocuğum, ondan uzak durmaya çalış, çok sert bir adamdır. Bir şişe balık yağını içirmeden bırakmaz seni.''
''Sen beni küçümsüyorsun. Sen akreplere bulaşmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun henüz. Onun o yağlı saçlarını tutam tutam kıl kıl yolacağım. Acıyla ciyaklamasını duyacağım onun. Mahvolmasını istiyorum onun.''
''Kolay olmayacak bu.'' dedi Don Camillo kıkır kıkır gülerek.
Gerçi mutluydu ama Venom'un takma saçının kaça patladığını düşünüp durduğundan fazla sevinemiyordu. Flora soğukkanlılığını yitirdi. Don Camillo'ya sırtını döndü. Kararlı adımlarla çan kulesi avlusunun kapısına doğru yürümeye başladı. Ne var ki etekleri yerleri süpüren bir giysisi olduğunu unutmuştu. Bahçedeki ortancaların dallarına takılınca boylu boyunca çiçeklerin arasına yuvarlandı. Yüksek sesle düşüncesini açıkladı Don Camillo.
''Çiçek sevgisi ruhun soyluluğunu, inceliğini gösterir.''